Pods'un yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Burak'ın Doğangil. Bu sezon ikinci bölümümüzle karşınızdayız. Hatırlarsanız iki gün önce henüz 15 Mart 2023 tarihinde maalesef elimizde olmayan sebepler yüzünden bir sezon boyunca yayınlayamadığımız Europods'a yeniden merhaba demiştik Europods serisine. Ve ben artık tek başıma bu seriyi sürdürmek istediğimi dinleyicilerden gelecek olumlu ya da olumsuz eleştirileri de beklediğimi sizlere aktarmıştım o bölümde, kısa bölümde. Şu ana kadar bana bir geri dönüş olmadı açıkçası. Söyleyeyim ne olumlu ne olumsuz. Ben de şöyle düşündüm, madem hani olumlu olumsuz hiçbir şey yok, bu ne demektir? Basit bir matematikte herhalde itiraz eden de yok. Bu serinin devam etmesine, hani benim yalnız şekilde yaptığım yorumların devam etmesine dedim ben de bir bölüm daha çekeyim. Dinleyicilerimizle hem tekrar yeniden böyle hani sıcak bir yakınlaşma olsun aramızda diye. Çünkü çok uzun bir süre ara vermiştik. Hani iki gün önce ne kadar bir yeni bir bölüm çekmiş olsak da öncesinde uzun bir ara var. Koca bir sezonu kaçırdık sayılır. Şimdi tabii ki Euroleague'de sezon sonu yaklaşıyor. Temsilcilerimiz için çok önemli maçlar vardı dün akşam. Bu maçlarda maalesef istediği sonucu alamadı iki takımımız da. Şimdi bunlara geleceğiz. Bu yüzden hani şey dedim, iki gün içinde hemen ikinci bir bölüm çekip hemen kaçırdığımız sezonu da biraz da olsun telafi etmeye çalışalım istedim. Şöyle yapacağız, bu bölümde Anadolu Efes, Partizan ve Valencia Fenerbahçe maçları, ayrıca maçlar özelinden konuştuktan sonra temsilcilerimiz Euroleague'in sezonunu, normal sezonun geri kalandaki bekleyen maçlar, fikstür ve hani akıbetleri ne olacak, gidişatları nasıl olacak, çünkü iki takımımız da farklı pozisyonlarda yer alıyor Euroleague'de bu sene. Bunları konuşacağız. Normalde biz Europods yayınında Euroleague'de yer alan diğer takımlara da yer veriyorduk. Hatta uzun uzun yer verdiğimiz çok bölüm oldu, sezon değerlendirmeleri vesaire ya da takım takım değerlendirmeler. Onları da ilerleyen bölümlerimizde yapacağız. İlerleyen bölümler çok daha kapsamlı şekilde gidecek. Burada sadece hani sezonun çoğunu kaçırdığımız için biraz daha kendi temsilcilerimizi böyle bir onlarla bağlantıyı tekrar güçlendirmiş olalım. Onların oyunlarını bir okumuş olalım. Ondan sonra diğer takımlara da sıra gelecek. Zaten playofflar başladığında da playoff'a kalan takımları tek tek detaylı şekilde analiz ederiz diyerek geçen programda Anadolu Efes'ten başlamıştık. Anadolu Efes'in durumu daha kritik çünkü Fenerbahçe'ye göre playoff yapıp yapamayacağı merak konusuydu son iki sezonun şampiyonunun. Bu programa da Efes'ten başlayalım. Fenerbahçeli takipçilerimiz bize kızmasınlar ama hakikaten yani Fenerbahçe daha konfort bir şeyde bulunduğu için bölgede şu anda Efes'in durumuyla başlamak çok daha mantıklı geliyor bana. Sezonun en kritik maçını kaybetti Anadolu Efes. Öyle girelim konuya. Anadolu Efes 84, Partizan 97. Sinan Erdem'de oynanan mücadelede fark 13 sayı gibi görünse de aslında maçın son çeyreğine kadar Efes elindeki ipleri tamamen kaybetmemişti. Tabii ki Partizan ikinci yarının şeyi tutuyorum ya, yani üçüncü çeyreği dışarıda tutuyorum ama ilk yarının ikinci bölümünde oyunu kendi kontrolüne çevirmiş olsa da, rüzgarı kendi tarafına çevirmiş olsa da Efes ev sahibi olmanın avantajı, kadro kalitesinin avantajı ve hırslı mücadeleyle oyunun içinde bir şekilde kalmıştı. Üçüncü çeyreği çok iyi oynamıştı Efes. Bunu zaten Efes'in oyununda geçtiğimiz senelerde görmüştük. Şampiyon olduğu sezonlarda da üçüncü çeyreği iyi oynayan bir takım olarak ön plana çıkıyor Efes. Fakat dördüncü periyotta da bu sene Efes'in kazandığı bir alışkanlık var. Onu gördük. İşte o geçen programda, yine üstüne basarak geçen program diyorum. Çünkü şey demiştim, Efes loser bir kimlik kazanmak üzere bunu Real Madrid maçıyla bir nebze olsun kırdı demiştim ama maalesef o bir maçlık bir periyot olarak görünüyor şimdilik. Çünkü o maçın da son çeyreğinde top son topa kadar hani gelmişti, yani kaybetme noktasına ilerlemişti ama burada daha erken kırıldı Anadolu Efes ve maalesef 13 sayı farkla mağlup oldu Partizan'a. evinde. Partizan'a 13 sayıyla kaybetmek önemli değil burada. Şöyle önemli değil. Yani Partizan'a kaybettiği zaman zaten Efes çok çok büyük bir avantajı elinden kaçırmış oluyordu. Burada sayı farkının önemi Efes kazansaydı ortaya çıkacaktı. Çünkü direkt rakibi Partizan. İlk 8 için Anadolu Efes'in ve 15-15 gelmişlerdi buraya. Pardon, 15-14 mü? Yani o Efes, ondan sonra Efes kazansaydı şayet Partizan'la galibiyet sayılarını eşitleyecekti. Partizan'la galibiyet sayılarını eşitleyemeyince Efes şu anda kill average'i de hem vermiş oldu. İlk maçı 3 farkla kaybetmişti çünkü. Pardon, az önce 15-15 dedim ama 15-13 gelmişti Partizan. Biz oraya 14-14 gelmiştik Sinan Erdem'e. Fakat işler istediğimiz gibi gitmedi. Partizan şu an 16 galibiyete çıkmış oldu. Sezonun bitimine 5 maç kala. Efes ise 14 galibiyette kaldı. Yani artık biz Partizan'a eğer 2 galibiyet uzaktayız ve Partizan'a yetişsek bile ikili averaj onlarda olduğu için bir şansımız kalmadı. Yani Partizan'ın maalesef birçok maçını kaybetmesini bekleyeceğiz ama o zaman da alttaki takımlar maç kazanacaklar. Dün Žalgiris Kaunas'ın yenilmesi, Baskonya'nın kaybetmesi Anadolu Efes'in işine geldi. Ama birazdan konuşacağımız Fenerbahçe-Valencia maçında da Fenerbahçe'nin yaşadığı kayıp biraz olsun Efes'in hani kötü etkilen gecenin skoru oydu. Tabii kendi maçını hariç tutuyorum. Durum böyle olunca Efes'in playoff'a kalma umutları çok zayıfladı tabii ki. Şu anda 11. sırada bulunan temsilcimiz her ne kadar playoff bandına bir galibiyet uzakta gibi görünse de önündeki 3 takımı, pardon yani aynen 3 takım diyelim, Partizan artık bırakalım, Maccabi de kazandı. 3 takımın da gerisinde görünüyor şu anda Efes. Bir tek Žalgiris'le ikili averajı alabilir Anadolu Efes. Pardon, aldı Anadolu Efes alabilir diyorum. Onu da şöyle yorumlayabiliriz. Baskonya'nın Žalgiris'e yerini bırakacağını hesaplamamız lazım. Biz Baskonya'da kaybetmiştik. Baskonya'da olmuyor bize ikili averajda. Yani ancak 8. sırada Žalgiris'le yarışırsak Žalgiris'e karşı bir üstünlüğümüz var. Tabii bunun için önce Efes'in kalan maçlarını kazanması gerekiyor. Bazı yorumcu arkadaşlarımızın yani şöyle görüşleri var. Ben onlara da saygı duyuyorum, katılıyorum ama saygı duyuyorum ama Efes'in kalan fikstürünün çok zor olmadığını düşünen bir kitle var ama ben baktığımda şu hani form durumundaki Anadolu Efes'in kalan maçlarının öyle çok da kolay olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Eğer bugün Partizan'ı mağlup etselerdi, pardon dün, şey olabilirdi tabii ki. Yani burada bir mağlubiyet daha alma lüksleri olabilirdi ama şuraya baktığımızda Alba Berlin lig sonuncusu. Ama sürpriz takım, sürpriz sonuçlara imza atabilen bir ekip. Hadi onlar sezonun sonu geldi, oyundan düştüler, bir iddiaları kalmadı. Okey. Olimpia Milano bu sezonun en flaş takımı. Tabii kötü olarak, yani o kadar kurulan kadroya rağmen son sırada uzun süre kaldılar. Şimdi bir toparlanma eğilimi içindeler. Onlar da prestij için oynayacaklar. Hani Efes'i yenip en azından sezonda bir moral galibiyeti kazanmak onlar için önemli olacaktır. Tamam, maç içeride ama ben Milano'nun da ısıracağını düşünüyorum hani tabiri caizse. Ondan sonra geliyoruz hemen arkasından 2 gün sonra Virtus maçı yine içeride. Virtus da çok dağınık görünüyor bu sene. Hani inişli çıkışlı bir grafiği var ama kadrosunda kaliteli oyuncular var. Tehlikeli. Sonra zaten yani Ülker Arena'ya gidiyor 6 Nisan'da Anadolu Efes. Türk derbisinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fenerbahçe de yani Euroleague'in kalbur üstü takımlarından, zaten birazdan konuşacağız. Bulunduğu pozisyon da ortada. Zor maç. Son haftada da Monaco ile oynuyor Efes. Monaco da sezonun ilk yarısındaki Monaco kadar etkin olmasa da gayet değerli toplu sert takım Monaco. Onlar da yani 3. sıradalar zaten, 19 galibiyetleri var. Hani ben Monaco kötü anlamında demek istemiyorum. Sezonun ilk yarısında o çıkışı Monaco'nun çok sükseliydi ya, o kadar olmasa da Monaco hala Euroleague'in en iyi takımlarından bir tanesi olarak yoluna devam ediyor. Şimdi bu fikstüre bakıp kolay demek bana biraz hayalcilik gibi geliyor. Tabii ki Efes son iki sezonun şampiyonuydu. Bu maçların hepsini kazanabilecek kapasitesi de var. Kadro olarak, işte yönetim olarak, coaching performansı olarak, ne derseniz deyin. Fakat takımın saha içindeki performansı gerçekten hiç ışık vermiyor Efes adına. Dün gördük, özellikle kırılgan yapısı devam ediyor Efes'in. Ben hem çok oraya vurgu yapmak istiyorum. Kırılgan yapı neden ortaya çıkar? Takımda belli başlı bağlar demek ki çok kuvvetli değil. Takım birbirine çok inanmıyor. Oyuncular belki bireysel olarak kendilerine inanmıyorlar eskisi kadar. Hemen Brian Dunstan'ın bile hani o eski birleştirici gücü, ateşleyici gücü böyle takıma veremediğini görüyorum. Bu Dunstan'ın problemi değil. Takım onu alamıyor. İşte kenardan enerji gelmiyor. Mesela Moerman, benim hep geçen programda söyledim, eleştirdiğim oyunculardan biriydi ama sen böyle gidince kıymetini anlıyor gibi olduk. Çünkü yani Moerman aşırı yani şey bir oyuncuydu. Takıma enerji veren her manada bir oyuncuydu. Böyle çok farklı bir konuya geçmek istemiyorum ama takımdaki kimyanın da bir farklı problemi var. Şöyle söyleyeyim, yani hani işte kimlikler ön plana çıkıyor burada. İşte dediğim gibi Moerman böyle takımı bir arada tutan, enerji koyan, Simon birleştirici bir insandı. Yani oyuncu olarak demiyorum. Mesela tam kişilerin, oyuncuların karakterlerini eleştirmek bana düşmez ya da oradan bir analiz yapmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama mesela Will'in yani bireysel bir karakter olması, kendi içine kapanık. Shane Larkin'in zaten hani karakter olarak gel gitti o yapısı. Miss için bu sene NBA hayaliyle yola çıkıp bence Efes'te çok çok da mutlu olmaması. İşte Amat'ın, Singleton'ın daha donuk karakterler olması, orada hani Anteji için daha genç ve nasıl diyeyim, yani böyle şey bir özelliğinin olmaması, takım birleştirici bir özelliği yine. Orada Dunstan'ın yaşının ilerlemesi, Plyce'ın artık karakter olarak demiyorum ama yürüyecek dermanı yok desek yeridir yani Plyce'ın saha içinde. Bu tarz etkenler ve Türk oyunculardan artık hiç katkı alamıyor olması Efes'in hem takım kimyası anlamında hem performans anlamında bence sezonun buralara gelmesindeki en büyük sebep. Benim bakış açım bu. Hani bir şey, bir sürü yorum yapılabilir. İşte saha içinde oynanan oyun, setler, Ergin Atan'ın değişiklikleri. İşte dün Larkin neden 22 dakika oynadı sadece, zaten onunla ilgili Larkin'in de söyledikleri vardı. Sosyal medyada kırgınlıklar, hocanın yanlış kararları vesaire vesaire, bir sürü şey söylenebilir. Bunların hepsi doğrudur. Ama işin bence en temeline bakarsak Efes asla bir kimyayı tutturabilecek bir takım değildi bu sezon başından beri. Bunu zaten gördük yani belli periyotlarda. İnişler oldu, çıkışlar oldu. Tabii bir de sakatlıklar da çok etkiledi Anadolu Efes'i. Ve iş buralara kadar geldi. Efes bundan sonra ne yapabilir? Kalan 5 maçını beni yanıltarak kazanabilir. Playoff'a atabilir kendini. Playoff'ta bambaşka bir Efes izleyebiliriz. Çünkü bunu yapabilecek kapasitede hem mental olarak hem kabiliyet olarak Efes. Yeter ki bir kıvılcım olsun ama ya dediğim gibi hani ben o kapasiteyi kullanabilecek bir mental durumda olduklarını şu an hani düşünmüyorum. Oraya girebileceklerini düşünmüyorum kafa olarak. Bunu tabii ki artık Nisan'da, Mayıs'ta göreceğiz. Önce Efes'in önündeki maçları bir bir kazanması gerekiyor. Bir de bu acı partizan tecrübesini unutması gerekiyor. Maç içine de çok kısa değinecek olursak, yani ben öyle hani partizandan biraz amiyane tabirle söyleyeyim, öyle uçan kaçan bir partizan görmedim ben. Normal şartlarda ev sahibi olup Efes standartlarına sahip, hatta belki Efes standartlarından bir tık aşağıda bir takım bile dünkü Partizan'ı çok rahat mağlup ederdi. Partizan'ın tek artısı şuydu dün: maça inanmaları, kendilerine inanmaları, hırslı bir takım olması, birleşik bir takım olması, işte herkesin birbirinin arkasında durması önemliydi. Zaten öyle olunca başarı da geliyor bir şekilde. Attıkları bütün üçlükler girdi. Yani bütün demeyeyim ama işte hani o tabir kullanılır ya. Ne attılarsa girdi neredeyse. Çok zor şutlar soktular. Ama bu hep inançla alakalıdır. maçın ritmiyle alakalıdır. Siz ne kadar ritimli oynarsanız, maçın içine girerseniz, inanırsanız bu toplar da girer. Faul kaçırmadılar. Bu da büyük konsantrasyon göstergesidir. Bunları yapınca kazandılar. Yoksa ben çok klasik bir Obra oyunu gördüğümüzü düşünüyorum. Partizan cephesinde bu Obra'nın oyununu kötülemek açısından değil mi? Ama işte tepe pick and roll'leri ya da dışarı açılan boş üçlükçüleri bulmak zaman zaman da sıkışınca birebirler. Yani öyle hani çok kural dışı bir setle kazanmadı Partizan. Burada disiplinle, özveriyle ve inançla galip geldiler. Efes'te zaten alttan kazan kaynadıkça işler kötüye gitmeye devam edecek. Bir durup düşünüp sakin olmak lazım. Her ne kadar sezon bitti ya da bitmedi noktasındaysak da, bitse de bitmese de bir sakin olmak lazım. Çünkü bunun ilerleyen yılları var. Efes öyle 3 senelik, 4 senelik hani ya da 1 senelik çıkış yakalayan bir takım olmak istemiyorsa, bu hani şeye inşa etmek istiyorsa, böyle zaten Efes çok büyük bir cami ama hani son sezonlar 5-6 sezon öncesine kadar Efes büyük bir çöküş dönemindeydi bence. O günlere dönmek istemiyorsa eğer oturup doğru konuşmak, iyi düşünmek lazım. Ergin Ataman'ın da bir hesap defterini önüne alıp hem yaptıklarına, yani oyunculara, işte yapılan transferlere, takımın yapısına, hem de kendi verdiği kararları da değerlendirmesi lazım. Ben hocayı savunanlardan oldum çoğu zaman, genel kanının aksine. Ama bu sene Ergin Ataman performansı da bence yani vasatı asla geçmez diye düşünüyorum. Bak, kötü demiyorum ama vasat ya da vasat altı kalabilecek bir yerde konumlanıyor. Buralara bakmaları lazım Efes'in. Artık ya tamam ya devam maçı Partizan gibi görülüyordu ama artık Alba Berlin, ama artık Olimpia Milan. Yani her maç tamam devam ve rakiplerin kaybetmesini bekleyecek. Efes mucizeleri bekleyecek biraz diyelim. Ve tabii ki Shane Larkin, son olarak şunu ekleyeyim. Shane Larkin küskün, Vasilij Misic küskün. Clyburn'un duygusunu bilmiyoruz ama o da ya üzülmüştür muhtemelen. Clyburn'u uzun yıllardır takip eden bir hani kişi olarak şunu söyleyeyim. O dışarıya çok belli olmuyor, o da üzgün olabilir. Bu alınan sonuçlardan, o çünkü büyük hayallerle buraya gelmişti. Yani bu üç tribik dediğimiz üçün morallerinin düzelmesi lazım Efes için. Efes'in potu altına, yani tabii şu an transfer gibi bir şey mümkün değil. Zaten olsa da şu an oturmaz da. Yani Zizic'in artık sakatlığını nasıl iyileştiriyorlar? Zizic'i az kullanıyor. Bence artık Zizic'in savunma defeklerine rağmen Zizic'i kullanmaları gerekiyor. Ne olursa olsun Lice gerçekten faydadan çok zarar veriyor. Sayı atabilir Tibor ama yani Tibor yürüyemiyor. Dunstan zaten artık yaşı ilerledi. Kaç iyi hamlesi oluyor maç içerisinde iyi niyetiyle ama onun da artık ayakları eskisine göre daha yavaş ve çabuk faul problemine giriyor. Kutu altını karartmadığımız zaman da işte oraya rahat giriyorlar. Kısa savunmasında da hani zaten defektlerimiz var ya, sonra topu dışarıya çıkarıyorlar ya üçlük atıyorlar ya da içeriği delip penetreyle ülkeye sımaca gidiyorlar rakipler. Efes kolay mağlup oluyor böylelikle. Buralara bir bypass hızlıca gerekiyor. Bu da Ergin Hoca'nın artık düşünce iş diyelim. Ve devam edelim. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya gelelim. Şimdi Fenerbahçe Beko aslında sezona girerken yani Dimitris Itoudis hamlesi, işte Nemanja Bjelica gibi spektaküler transferler, Carson Edwards gibi hani geçmişte kolej liginde çok hani sükseli bir kariyer inşa etmiş bir oyuncu, İşte tecrübeli Nick Kalaites falan, yani sayabiliriz, işte Pierre'in kadroda kalması, Marco Gudur için kalması falan derken yani potansiyelli bir takım kurmayı hedeflediğini gösteriyor. Zaten başa Dimitris Itoudis gibi hani CSKA'da imparatorluk kurmuş bir koç getiriyorsanız bomboş bir takım emanet edemezsiniz. Böyle bir potansiyel bekliyorduk Fenerbahçe'den ama şunu herkes düşünüyordu. İşte bu sezon yani ucundan playoff olursa olur, biz bir görelim takım nasıl gidecek, nasıl devam edecek, seneye ne olur diye. Ama Itoudis öyle tecrübeli bir koç ki, son birkaç maçta eleştirilse de bazı kararları nedeniyle, ben de eleştireceğim ama öyle tecrübeli bir koç ki bunu seneye değil de yani bu sezon parçaları ilave ede de gitti. Hem takımın içinden yani rotasyona eklediği isimler hem de dışarıdan yapılan takviyeler Fenerbahçe'ye gerçekten çok iyi geldi. Hani Bielissa'nın dönüşü tabii tam randıman değil ama işte Tyler Dorsey'nin takıma katılması çok önemli o guard rotasyonunda. Zaten hani geniş bir kadrosu var. Bence Fenerbahçe'nin 3 numara pozisyonu dışında ama oraya da çok isim kaydırabilirler. O yüzden derinlikli bir kadro olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe hani kadro olarak her türlü bu işin, bu yükün altından kalkabilecek isimlere sahip. Buraya da bir anlaşmış olalım. Yani hani Fenerbahçe'nin bence bir eksiği yok. Yani şunu diyenler olabilir. İşte dünkü maça gideceğiz birazdan Valencia maçı. Nick Kalaitis kadar kötü oynadığında ne yapabiliriz oyun kurucu pozisyonda? Yani Skadi Wilbekin Maccabi'de oyun kurucuydu. Tam manasıyla olmasa da yani bir oyun zaten onun öyle bir kariyeri var. Onu oraya evrilmek, Guduric'i oraya evrilmek gibi birçok seçenek var. Kısa rotasyonu Fenerbahçe'nin zengin. Ama bence asıl soru işareti yani Skadi Wilbekin. Fenerbahçe'de bence sezonun tek soru işareti Wilbekin. Buradan muhtemelen büyük bir linç de yiyebilirim. Çünkü hani çok kişi Wilbekin'in performansını öven şeyler söyleyecektir ya da taraftar. Ama ben şunu düşünüyorum. Wilbekin genel olarak bir saatli bomba. Wilbekin'e takımı verir misiniz bir maç boyunca? Takımı yönetmesi için. Ya da işte playoff'ta çok kritik oyunları, setleri Wilbekin'den başlayacak şekilde kurar mısınız? Bakın Wilbekin bitirecek şekilde demiyorum yani. Hani onun point guard, pardon point guard diyorum işte. Shooting guard gibi, scorer guard gibi oldu. 2 numara pozisyondayken bahsetmiyorum. Oyunu kurması için. Wilbekin'e emanet eder misiniz? Tabii ki edersiniz ama ilk seçenek asla olmaz. Maccabi bunu denemişti. Çok başarılı olmadıklarını gördük hepimiz. Tabii ki yan parçalar da ona göre işte onlara göre şekilleniyor tabii. Onların da eksiklikleri vardı ama ben Wilbekin'in yani şey olarak çok yani müthiş bir oyun kurucu olduğunu düşünmüyorum. Zaten bence Itudis de bunu düşünmüyor ki orada Kalaitis'in boşluğunu Wilbekin'le tam manzı doldurmuyor. Bu da Itudis'in kafasını karıştırıyor. Ne kadar tecrübeli bir koç olsa da. Orayı yönetemeyince Itudis bence yanlış hamleler orada geliyor. Yani Fenerbahçe oyunu kontrol altında tutamadığında Fenerbahçe hem saha içindeki oyuncular hem coaching tarafı bazen böyle bir şey veriyor hani mavi ekran veriyor diyeyim yani teknoloji tabiriyle. Ve garip hamleler yapıyorlar. Dün mesela Jonathan Motley'nin son dakikalarda oyunda olmaması, son toplarda o potu altını karartmak adına yani ilginç bir karar mesela. İşte yine Kalaitis'in iyi olmadığı günde oranın bence sürekli rotasyonla doğru ismi bulmaya çalışmak gerekiyordu yani böyle hani nasıl diyeyim çok daha kısa sürelerde farklı değişikliklerle kısa rotasyonunu zengin tutmak daha mantıklı olabilir. Tabii ki normal şartlarda herkes şey diyecek ya işte iyi oynayan oyuncuyu bulduğunu tutarsın basketbol kuralıdır ama ben dünün Fenerbahçesi için söylüyorum. Oraya çok daha geniş rotasyonla geçmesi gerekiyordu. İşte Tarık savunmadaydı ama hücumda da birkaç kat yapsa da bence birden üçe kadar pozisyonları kaydırması gerekiyordu Fenerbahçe'nin kısalar arasında. Buralarda biraz zorlandılar. Pota altında aslında fena bir rotasyon yok Fenerbahçe'nin ama işte Bielis'in %100'üne kavuşması orayı daha da geliştirecek. Çok kötü oynamadık Valencia deplasmanında ama çok iyi de oynamadık. Sanki böyle biraz şey gibiydi, nasıl anlatayım, sezon ortası bir deplasman maçı gibiydi son topa kalsa da. Ayrıca son topta Guduric'in kararsızlığı da hakikaten büyük yaraladı Fenerbahçe'yi. Yine işte az önce bahsettiğim mesele Jonathan Motley'nin olmayışı, kenarda oluşu, Tonya Cekiri'nin Plyce'a yaptığım eleştiriler gibi bir eleştiri Cekiri'ye yapacağım yani. O da iyi niyetle mücadele ediyordu. Plyce kadar ağırdı değil, yaşı da o kadar değil ama o da çok ayakları yavaş kalan bir oyuncu. Dışarıda kalması o son topta, switch'i iyi yapamaması takımın bir hücum reboundu, bir tipleme ve Fenerbahçe maçı kaybetti. Allah'tan hani Fenerbahçe'nin şu an tabii ilk 4 iddiası için kötü oldu ama playoff kadar hani şey bir iddia, playoff dışı kalmak gibi bir durumu yok görünüyor şu anda. Zaten 18 galibiyetin bile yetebileceği bir yerdeyiz playoff'a kalmak için. Fenerbahçe şu an zaten 18 galibiyette ama ev sahibi avantajını alması temsilcimizin Final Four yolunda çok önemli olacak. Buradan biraz olaylara bakarsak, Fenerbahçe'nin bir maçının da eksik olduğunu hatırlatalım. Milano maçı olacak Fenerbahçe'nin ertelemeden. Fikstürüne bakıyoruz. Efes'te paralellik gösteren kısımları var. Milano ile oynayacaklar, Žalgiris ile oynayacaklar. Bunlar ve tabii ki Efes ile oynayacaklar. Bu üç maçı Efes'in fikstürüyle benziyor. Şu ayrık olarak da hani Fenerbahçe tarafından bakarsak Real Madrid deplasmanı, Baskonya deplasmanı ve Kızıl Yıldız deplasmanı. Üç deplasman da bence birbirinden zorlu geçecek. Çünkü Baskonya playoff kovalıyor. Kızıl Yıldız ne kadar potaya yani dışarıya düşmüş gibi görünse de küçük bir ihtimalleri var ama onların asıl hedefleri bu Campazzo'lu takımı, Vildoza'lı takımı ve işte Petrušev gibi genç yetenekleri bir araya getirmişlerken üzerine bir şeyler inşa edip gelecek sezona iddialı başlamak. Bunlar da içeride çok zor yeniliyorlar. Gördük Efes maçında. Orası da zorlu olacak. Yani bu 3 maçı Fenerbahçe en az kayıpla geçerek kendini yukarıya atabilecek mi göreceğiz. Atarsa farklı şeyler konuşuruz. Atamazsa farklı şeyler. Bu hani kötü anlamda değil ama hani deplasmanda ev sahibi avantajı olmadan başlamış olacak playofflara Fenerbahçe ilk dördün dışında kalırsa diğer türlü ev sahibi avantajıyla başlayacak. Kadıköy'de de Ülker Arena'da da Ataşehir'de tribünlerin ne kadar etki yaptığını biliyoruz. Bu takımımız için gayet iyi olurdu hani ilk dörde girmek ama giremezse de her şeyin sonu değil. O zaman rakibe göre bir değerlendirme yapacağız. Şimdilik Fenerbahçe için işler Efes kadar karanlık değil. Zaten bunu hepimiz biliyoruz. Karanlık değil yani. Fenerbahçe'nin durumu bence beklenenin üzerinde. Şu an tek arzu playofflara diri girmek, takımın ne oynadığını bilerek girmesi ve ev sahibi olarak girmek önemli. Fenerbahçe'yi de tabii ki hem Anadolu Efes hem Fenerbahçe'yi de sıkı şekilde takip edeceğiz. Temsilcilerimizin geri kalan normal sezon maçlarını daha sonra da Fenerbahçe için playoff'ta Fenerbahçe'yi takip etmeye devam edeceğiz. Efes'te umarım kalabilirse onları da izleme şansımız olacak diyelim. Şu an başka ekleyeceğim bir şey yok. Çünkü dediğim gibi diğer takım analizlerini başka bir programda değerlendirelim. Biraz hani Efes'le Fener'i açmak istedim ben. Böyle sezonun özeti gibi de geçtim biraz. Fazla program yapamadığımız için. İlerleyen haftalarda özellikle playoff yarışına, zirve yarışında olan takımları da işin içine katarak başlayalım ve onları da minik minik değerlendirelim. Komple Euroleague'e hep birlikte geri dönelim istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Europos arkadaşlarınıza, sevdiklerinize önerebilirsiniz. Geri döndüğünü söyleyebilirsiniz. Belki eskiden bizi takip edip süre program yapmadığımız için artık unutan, hani programı ümidi kesen diyeyim ya da kişiler varsa etrafınızda ya da hiç dinlemeyen, yeni dinleyecek kişiler. Europos'u önerebilirsiniz. Umarım keyifli dinliyorsunuzdur beni. Bizleri ağız alışkanlığı olur artık. Bizler yok mu? Ben varım tek başıma, Burhan Doğangil. Ve böyle sürdürmeye karar verdim programı. Çünkü dediğim gibi herhangi bir moderatörle anlaşamadık. Böyle oldu bu sezon. O yüzden de şimdi böyle ilerleyeceğiz. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür edeyim. Üçüncü sezonun ikinci bölümüyle karşınızdaydık. Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin hem son maçlarını hem de genel gidişatlarını değerlendirmeye çalıştık. Sizlere güzel bir gün, güzel hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın. Yeni bölümde görüşmek üzere.